Başkentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Yine bir salı günü, saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluşuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz efendim Kentin Gizli Öyküleri programına. Kentin Gizli Öyküleri programında bildiğiniz üzere gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaşıyoruz. Hem de öyle böyle öyküler değil, ilham veren yaşam öykülerini sizlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve konuklarımız, bu güzel öykülerin kahramanları yaşam öykülerini bu mikrofonlardan paylaşıyorlar. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve bizler de heyecanlıyız kendisini sizlerle tanıştırmak için. Bakalım nasıl bir öykü, nasıl bir serüven bugün bizleri bekliyor? Kendisine mikrofonu uzatalım ve hoş geldiniz diyelim. Sevgili İbrahim Yılmaz bugün konuğumuz. İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olduğunuz için, yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyoruz öncelikle.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Peki İbrahim Bey, o zaman sormak istiyorum. İbrahim Yılmaz'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1983 doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. Kadıköy'de. Normal sıradan yani standart bir ailede büyüdüm. Devlet okullarında mezun oldum.
1983 yılında İstanbul'da Kadıköy'de dünyaya geldiniz. Birazcık o yıllardan konuşalım mı? Hatırladığınız çocukluğunuzun geçtiği Kadıköy, Kadıköy'de mi devam etti yaşamınız bilmiyorum ama o dönemde nasıldı? Sizin çocukluğunuzdaki Kadıköy'ü biraz bize anlatır mısınız?
Çok güzeldi. Herkesin birbirini tanıdığı, hep şu anda özlem duyduğumuz. Bugün Kadıköy o zamanlardan çok uzak bir hal aldı. Eskiden esnafını, komşularımızı tanır, hep dışarıda beraber vakit geçirirdik. Bu uzun yıllar böyle devam etti ama son yıllarda her şey değiştiği gibi tabii ki de Kadıköy'ün de ortamı değişti. İnsanlar buna ayak uydurdular. Birçok kişi Kadıköy'ü terk etmek durumunda kaldı. Nüfusu daha çok gençleşti. Birçok kafe açıldı. Yani yapısı değişti. Demografik yapısı da değişti. Evet. Şimdi de güzel tabii. İnsanlar sürekli gidiyorlar netice itibariyle. Biraz daha popüler bir yer oldu. Eskiden daha sıcaktı. Ama nedense şöyle düşünüyorum ben. Bunu hep herkesten, yaşayan herkesten duyuyoruz. Eskiye, maziye bir özlem. Bende de o var diyebilirim.
Aslında Anadolu'da herhangi bir kasabada doğup büyüseniz de sizin de dediğiniz gibi İstanbul'da Kadıköy'de yaşasanız da şu anda herhalde programımıza konuk olan onlarca isim çocukluğundan bahsederken hep özlemle bahsediyor. Hepimiz çocukluğumuza özlem duyuyoruz ama eskiden yaşadığımız coğrafya neresi olursa olsun o yıllarda o mahalle kültürü, o esnafı tanımak, hep bir arada olmak ve kendimizin doğup büyüdüğü o mahalle, o semt bambaşka geliyor bugünlerden bakınca. Dolayısıyla Kadıköy olsa da değişmiyor ve sizin de söylediğiniz gibi eski Kadıköy bambaşka bir Kadıköy'dü. Peki o Kadıköy'de evet. İbrahim Yılmaz nasıl bir çocuktu?
Ben mutlu bir çocuktum. Güzel bir ailede büyüdüm. Annem babam beni seviyorlardı, kardeşlerim. Ben de onları çok seviyorum. Güzel bir ailede mutlu bir çocukluğum oldu. Zaten belki de insanların çocukluğuna duyduğu özlem de buradan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. O çocukken hep saf olduğumuz, henüz çıkar ilişkilerine uzak olduğumuz yıllarda hepimiz kendimiz tamamen bizi biz yapan değerlerle yansıttığımız için dolayısıyla daha samimi olduğunu düşünüyoruz ve zaman içerisinde bu ne yazık ki para kazanma, hayatını idame ettirme telaşesiyle insanlar çıkar çatışmaları yaşadıkça o çocukluğundan uzaklaşıp büyüyorlar. Büyüdükçe de eskiye ve çocukluklarına özlem duyuyorlar. Bence biraz mekandan bağımsız olarak şu an yaşadığımız sistemle ilgili diye düşünüyorum bunu.
Evet. Çocukken mutlu olmak daha kolay galiba. Ufacık şeylerden mutlu olmak çok mümkün. Dolayısıyla da zorluklar içinde büyüsek bile, hayat o yıllarda bizi farklı sınavlardan geçirse bile hep geriye dönüp baktığımızda da mutlu günlerimizi hatırlıyoruz ve o küçük şeylerden mutlu olduğumuz zamanları hatırlıyoruz çoğunlukla. Söylediğiniz çok doğru o açıdan. Peki devlet okullarında okudum dediniz. Okul hayatı evet. Başladı. Nasıl bir öğrenciydi o yıllarda İbrahim Yılmaz?
Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezunum.
Evet.
Tabii Kadıköy olarak bu benim için çok güzel bir şey. Fakat Kadıköy Anadolu Lisesi'nde çok başarılı bir öğrenci olduğumu söyleyemem. Çünkü o zamanki ekonomik şartlar da şimdikinden çok farklı değildi. Ben de o ekonomik zorluklarla boğuşan bir ailenin içerisinde bir yandan da okulumu sürdürmeye çalışan bir öğrenciydim. Bu tabii ki de ne yazık ki o genç yaştaki çocuğa da yansıdı diyebiliriz belki. Beni erken olgunlaştıran ve hayata karşı cesaretlendiren bir süreçti aslında o. Babamın ekmeğini taştan çıkartması, o zorluklarla boğuşması ve ister istemez evdeki her bireyin de buna ortak olması beni de o erken yaşlarda biraz daha kendime özgüvenimi yükselten bir ortama doğru sürükledi diyebilirim.
Peki neler yaptınız?
Ya o dönemde daha çok hatırladığım şeyler babama yardım etmekle geçiyordu aslında. Babam bir ticarethanesi vardı fakat işte 94 yılında bir ekonomik kriz 5 Nisan kararlarıyla işi bundan çok negatif yönde etkilenmişti. Ben de hem okuyarak işte boş zamanlarımda ve hafta sonları yaz tatillerinde hem çalışarak hem de babamın yanında babama yardım ederek geçti. Ama çok keyifliydi yani o günler daha güzel günlerdi yine. Bugün mesela o ekonomik şartlardan çok daha uzak, daha stabil bir yaşantım var. Fakat o zaman o zorlukların insanları birleştirdiği bir yansıması da oluyor o zorlukların.
Evet.
Ki ben bunu yolculuğumda da çok sık yaşadım. Dolayısıyla yine güzel günlerdi yani hani ne kadar zorlukları da varsa... Zaten aslında zorlukları atlattıktan sonra anlatacak hikayeleriniz oluyor. O zorluklar da hayatınıza bir değer katıyor. Dolayısıyla onları da kötü zamanlar olarak değerlendirmiyorum. Ama hem okuyarak hem çalışarak geçti gençliğim.
Peki,
daha sonra da çalışarak devam etti.
Gün geldi liseyi bitirdiniz. Sonrasında neler oldu?
Liseyi bitirdikten sonra üniversite. Üniversiteyi bitirir bitirmez hemen askere gittim.
Üniversitede ne okudunuz diye sorayım hemen.
Üniversitede ekonomi okudum. Ama çok tercih ettiğim bir şey değildi aslında. Yani işte eğitim sistemini biliyorsunuz ülkemizde. Belli bir puan alıyorsunuz. O puanınıza göre uygun yerlerden tercih yapıyorsunuz. Sıralamada nereye isabet ederseniz oraya okuyorsunuz. Biz de puanımın tutacağı bir yere doğru yöneldim. Ekonomi çıktı, ekonomi okudum ama aslında ekonomiyle direkt ilgili yani okuduğum alanla ilgili işler yaptığımı söyleyemem pek.
Peki üniversiteyi bitirdiniz, askere gidip geldim dediniz. Sonrasında hayat sizi nerelere yönlendirdi, neler yaşadınız?
Ben zaman kaybetmeyi hiç sevmeyen bir insanım aslında. Yaşamayı çok seviyorum çünkü. Dolayısıyla sorumluluklarımın bilincini onları bir an önce tamamlayıp yeni maceralara yelken açmayı seviyorum. İş yaşantımda da böyle şu anda her şeyi bir macera olarak kabul ediyorum. Ve o maceranın içerisinde yoğruluyorum. Üniversite bittikten sonra işte askere gittim. Kısa dönem askerlik yaptım Konya'da jandarma olarak cezaevinde. Ondan sonra da iş hayatına atıldım. Yani gelir gelmez iş başvuruları internet ortamında herkesin yaptığı gibi. Daha sonra işte ilk gelen iş teklifinden başlayarak kervan yolda düzülür hesabı. Ben de elimden gelen her şeyi yaparak daha iyi şartlarda çalışma uğraşısı içerisinde bir dönem geçirdim ki bu 30 yaşıma kadar sürdü.
30 yaşınıza kadar ne tür işler yaptınız peki İbrahim Bey?
Bir kargo firmasında satış sorumlusu olarak başladım. Ondan sonra oradaki maceram çok uzun sürmedi. Çalışma şartları çok ağırdı. Zaten 8 ay içerisinde en eski eleman ben oldum. O da çok enteresan açıkçası şirket açısından. Oradan çıktıktan sonra kitap satmaya başladım. Kitap satma işi çok hoşuma gitmişti aslında. Hem okuduğum kitapları satmak daha kolay oluyordu. Fakat oradaki ekonomik şartlarda başta sunulduğu gibi olmayınca Zaten bunu her üniversite mezunu mutlaka yaşıyordur. Daha sonra tekrar internet ortamında iş başvuruları yaparak daha büyük bir şirkette yine satıştan başlayarak 5 yılda 3 tane terfi alarak ofiste çalışmaya başladım. Yani bir beyaz yaka diyebiliriz. Ben insanları yakalarının rengine göre ayırmayı sevmeyen bir insan da olsa, bugünkü tanımla herkesin anlayabileceği gibi ifade etmek gerekirse
beyaz yaka bir çalışmadan.
Beyaz yaka bir çalışan.
Peki, durumuna geldim. 30 yaşında beyaz yaka bir çalışan olarak 30 yaşına kadar bu hikaye devam etti diyorsunuz. Sonra evet. Ne oldu 30 yaşında?
Ya 30 yaşında geriye baktığım zaman kendimi daha iyi tanıdığım, yani kendimi tanımaya başladığım ilk dönemlerde kendimle kurduğum hayallere uzaklaştığımı fark ettim. Dolayısıyla buna bir son vermem gerektiğinin bilincine vardım ve istifa ettim.
Sonra neler oldu?
Sonra bisikletimi atladım. Spor yapmayı seviyordum zaten. Aslında bisikletin bundan bir öncesi yine o bahsettiğim firmada çalışırken sporla iç içe bir insan olduğum için bisiklet almıştım. O dönemde işte Kadıköy'den Bostancı'ya bisikletle gidip geri dönememiştim. Ne kadar sporcu bir insan da olsam kendi halimde. Fakat ilk parkuru tamamladığım zaman bu sefer daha uzağa gitmeyi düşündüm. Ailem Ayvalık'ta yaşıyor. Bir bayram zamanı Ayvalık'a gidip gelmeye karar verdim. Bu 3 günlük süren tek başıma bir yolculuktu. Bu yolculukta da çok güzel şeyler yaşayınca bu sefer Ayvalık'tan daha uzağa gitmeye karar verdim ve bisikletimle Yunanistan'a gittim. Bodrum, Kos, Atina, Atina'dan da Selanik üzerinden İstanbul'a geri dönerek Ege Denizi'nin çevresinde. Tabii orada da bu sefer bitmedi. Bu sefer daha uzağa gideceğim dedim. Ama nereye gideceğimi çok iyi bilmiyordum. Daha sonra Kadıköy'de meydanda ışık doğudan yükselir diye yerde bir yazı yazıyor. Ben de madem böyle dedim, bisikletimle doğuya doğru ucu açık bir yolculuk yapmaya karar verdim.
Bisikletinizle ışık doğudan yükselir deyip doğuya doğru ucu açık o yolculuk ne kadar sürdü ve nerelere gittiniz, neler yaptınız? Bize biraz onlardan bahseder misiniz?
Aslında planım 2 yıldı çünkü kendime sunabildiğim ekonomik şartlar bunun ancak 2 yıl olabileceğini işaret ediyordu benim için. Fakat daha sonra yolculukta bunun daha da uzayacağını düşündüm. Çünkü yani böyle bir yolculuğu yapanlar bilir, bu iş sizi her bir pedalda daha çok içine çekiyor. Kaçınılmaz oluyor. Bisiklet farklı bir bağımlılık haline geliyor. Bütün bunlar benim sanki bu turu hiç bitirmeyecekmiş gibi hissetmeme sebep olsa da yine günün sonunda 2 yıl bitiminde turumu güzel bir şekilde sonlandırmak zorunda kaldım. Çünkü yeni bir başlangıca gibi olmuştu.
Peki bu hayatımda. 2 yılda neler yaşadınız? 2 yılda nerelere gittiniz?
2 yılda İstanbul'dan başladım yine Kadıköy'den. Erzurum'un olduğu gibi.
Bütün hikaye Kadıköy'den başlıyor her zaman.
Benim hayatım zaten şöyle, yani daha sonra aslında anlatmak gerekir ama.
Buyurun lütfen. İsterseniz benim sesinizi şu an almakta birazcık sorun yaşıyoruz ama duyabiliyor musunuz beni İbrahim Bey?
Duyuyorum.
Sesiniz bize kötü geliyor şu anda.
Zemin katta olduğum için tamam. Olabilir.
Şimdi düzeldi. Peki 2 yıl boyunca neler yaşadınız?
2 yıl boyunca işte Türkiye'nin tamamını bisikletle geçtim. Daha sonra İran'ın kuzeyinden en güneyine, oradan feribotla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Oman'a, Oman'dan uçakla Pakistan Karachi'ye geçtim. Ve dünya aslında Karachi'de değişti. Çünkü İran elbette biraz siyasi olarak bizden farklı bir ortam olsa da insanların yaşayış şekilleri bizimkine çok benziyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha farklı bir ortam vardı İran'dan. Tabii daha modern, ambargo altında olmadığı için ülke. İran'da bu ambargonun ağırlığını çok hissediyorsunuz. Dubai'ye geldiğim zaman yine modern, İşte Türkiye'de bildiğimiz, İstanbul'da bildiğimiz dünyanın biraz daha farklısı. Oman'da da açıkçası çok fazla vakit geçirmedim. Yaklaşık bir 15 günlük bir vizem vardı. Benim amacım bir an önce Pakistan'a ulaşmaktı. Fakat Pakistan'a geldiğim zaman dünya tamamen değişti. Daha ilk Karaçi Havalimanı'ndan indikten sonra insanların yaşayış şekli, ortam, kültürel olarak renkler, insanların davranışları, bütün bunlar bizim bildiğimiz dünyadan çok daha farklı bir hal aldı. Pakistan beni bu arada en çok etkileyen ülkelerden bir tanesi oldu. Ben Pakistan'ı bütün problemlerine rağmen çok seviyorum gerçekten. Yani oradaki tecrübelerim çok farklıydı. Pakistan'dan sonra Hindistan'a geçtim. Hindistan'dan da Nepal'e, Nepal'den Hindistan'a geri dönüp Sri Lanka'ya gittim. Sri Lanka'dan da Tayland'a geçip Myanmar'a gittim. Myanmar'a 3-4 defa gittim bu arada Tayland'dan. En uzun süre kaldığım ülke yolculuğum boyunca Tayland oldu. Daha sonra Tayland'dan da Kamboçya'ya giderek, Kamboçya'da 2 yılın sonunda Çin sınırından geçemeyince Türkiye'ye geri döndüm.
Dinlerken şu anda siz anlattıkça bir yandan da gözümde canlandırmaya çalışıyorum ama o kadar uzun bir yolculuktan bahsediyorsunuz ki aslında ve farklı coğrafyalarda birçok macerayla eminim karşılaşmışsınızdır.
Evet.
Hele de bisikletle seyahat ediyorsanız.
Evet.
Tabii ki hani bisikletle dünyayı gezen, uzunca süreler seyahat eden, daha önce de konuklarımız oldu, farklı programlarda, farklı mecralarda dinliyoruz ama bunu yaşamış birisi olarak insan yaşamına neler katıyor? Bütün bu yolculuk neler öğretti size?
Bir defa bisikletin üzerinde çoğu zaman yalnızsınız. Yani bisikletin üzerinde her zaman yalnızsınız. Bisikletle yolculuk yaparken çevrenizde de çok fazla insan olmuyor. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz ve bir süre sonra kendinizle yüzleştiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ben günümüzde şunu tespit ettim ki insanlar yapamadığı veya kendi hatalarını kendilerine yüzleşemedikleri için nedenlerini hep başkalarından biliyorlar. Ben de 30 yıllık yaşamım boyunca bu hatayı çokça yaptığımı fark ettim. Kendi kendime yaptığım konuşmalarda bisikletin üzerinde. Ve bu benim hayatımda aslında yeni bir pencere açtı. Daha hoşgörülü ve anlayışlı kendime karşı ve başkalarına karşı beni daha farklı bir insan haline getirdi. Daha önceleri ilk başta bahsettiğim gibi belki bu ekonomik zorluklar içerisinde büyümüş bir çocuk olarak daha agresif bir yapım vardı. Bundan tamamen kurtuldum. Daha hafifledim açıkçası. Daha sonra bu insanlarla geçirdiğimiz süre zarfında işte her ülkesinden her çıkmayan insan kendi ülkesinde dünyanın en güzeli ve kendi insanların da dünyanın en iyi insanları olduğuna inandıklarını fark ettim. Ve diğer insanlara da çok mesafeli baktıklarını gördüm. Beni hatta ülkenin içerisinde bile doğudan batısından, kuzeyinden güneyine kendi ülkenin iç dinamiklerine göre insanlar bu hataya da çokça düşüyorlar. Ben ilk yolculuğa başlarken de yakın çevremde ve yolculuğa başladıktan sonra beni takip etmeye başlayan insanlardan da genellikle doğunun çok tehlikeli olduğunu benim için ve oraya kesinlikle gitmemem gerektiğini söyledikleri olmuştu. Ve bunu sürekli her gittiğim yerde yeni tanıştığım insanlar işte doğuya gitme şeklinde de uyarıyorlardı. Fakat ben Türkiye'nin doğusuna vardığım zaman mükemmel insanlarla bir araya geldim. Öyle olacağını da biliyordum, farkındaydım zaten. Daha sonra oradaki insanlar da İran'a gideceğimi öğrenince işte oraya gitme şeklinde bir silsileye başladı. Bu silsile ta Çin sınırına kadar devam etti. Her vardığım ülkede ki insanlar gideceğim bir sonraki ülkeye veya gelmiş olduğum bir önceki ülkenin insanları hakkında hep onları bir tehdit olarak gördükleri ya da kötü insanlarmış gibi algıladıkları bir ortamın içerisinde yer alıyordum. Bu da aslında benim için biraz gülünç bir duruma geliyordu. Çünkü bir önce geldiğiniz ülkede de bir sonra gideceğiniz ülkedeki insanları hakkında genelde onları tehdit gibi gördükleri için insanlar ve kendilerini de sürekli güvenli ve iyi gösterdikleri için sadece insanların birbirini tanımamasından kaynaklanan bir problem olduğunu çok çabuk idrak etmiştim.
Aslında çok ilginç. Herkes kendisinden daha doğuda olanı daha kötü olarak tanımlaması ve doğuya doğru gitme demesi. Nereye kadar giderseniz gidin hep doğuya doğudan tehlike geleceğini söylüyor olmaları da o bir o kadar ilginç. Peki 2 sene sürdü. Bahsettiğiniz gibi ülkeler geçtiniz, yollar gittiniz. Yalnız bir şekilde kendinizle yüzleşerek, kendinizle baş başa kalarak, pedallayarak bu kadar kilometreyi geride bıraktınız ve 2 yılın sonunda Türkiye'ye döndünüz. Peki hikaye serüven, hep macera olarak görüyorum dediniz her şeyi. Sizin maceranız orada bitti mi?
Aslında bitmedi. Tabii döndükten sonra ve yolculuğumu anlatmak istiyordum. Yani yolculukta öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyordum daha doğrusu. Öncelikle şurayı da altını çizmek istiyorum. Ben hiçbir zaman kendimi tek başıma pedallayarak 2 yıl sonunda Kamboçya'ya ulaşmış bir insan olarak da görmüyorum. Bana yardım eden insanlar olmasaydı ben çok da fazla uzağa gidemezdim. İnsanlar beni elden ele taşıyıp aslında Kamboçya'ya kadar gitmeme vesile oldular. Buradan da yine o güzel insanları yad etmek istiyorum. Onlara teşekkür etmenin tek yolu onların bana gösterdiği yolu burada devam ettirebilmek. Dolayısıyla yolculuğumda öğrendiğim şeyleri kendi hayatımda bugün uygulayarak maceramı devam ettiriyorum. Fakat benim yolculuğumun benim hayatıma kattığı çok da yani bir başka çok güzel şeydi. Eşimle Myanmar Tayland sınırında tanışmış olmak. Ona da bir bisiklet alıp yolculuğun kalanına da yani Kamboçya'da, Tayland'da ve Myanmar'da onunla beraber gittik. Myanmar'da beraber bisiklet sürmedik. Myanmar'a ben dediğim gibi 3 defa gittim.
Evet.
Tayland'dan. Birini işte eşimle o zaman kız arkadaşım olmuştu. Daha sonra Tayland'da beraber yine bir motosiklet turu yaptık. Daha sonra da ona bisiklet alıp onunla Kamboçya'ya gittik ve daha sonra beraber Türkiye'ye döndük. Ben bu yolculukta işte Pakistan'da Narankagan bölgesinde bir göl var. O gölün çevresinde bana gölün hikayesini anlatmışlardı. Ondan etkilenerek ben de insanlara bana hikaye anlatmalarını istedim. Bu da zorlu bir süreçti çünkü dil sorunu vardı. Bu dil sorununu da ses kayıtları yaparak açtım. Daha sonra eşim hayatıma girince dediğim gibi Tayland Myanmar sınırında bir mülteci köyünde. Onunla beraber bunu sürdürdük ve topladığımız masallardan bir aktivite düzenleyip buradaki çocuklara yaptığımız etkinliklerde onları hiç tanımadıkları arkadaşlarıyla tanıştırdık aslında.
Evet. İnanılmaz öyküler birikmiştir eminim ve kültürlerin arasında, coğrafyaların arasında böylesine güçlü bağlar kurmak muazzam bir şey olsa gerek. Süremiz de hızla ilerliyor. Yavaş yavaş programımız da sonuna geldik. Maceranız, yolunuz bundan sonra nasıl devam edecek? Neler düşünüyorsunuz? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
Şu an çalıştım. Bisiklet sektöründe çalışıyorum. Bisikletin içinde kaldım. Ve bisiklette olan bu yakın ve sıcak ilişkimi bana kattıklarını diğer insanlarla paylaşmak üzerine bir yayın evi kurdum. Bu yayın evinde eşimle beraber yurt dışından telif haklarını aldığımız, beğendiğimiz eserleri Türkçe'ye kazandırarak insanları bisikletin büyülü dünyasına davet etmeye çalışıyoruz.
Yani aslında bisiklet dünyanızı oluşturuyor diyebilir miyiz her anlamda? Baktığınızda her yerde güçlü bağlar var aranızda. Peki dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Ne mesaj vermek istersiniz? Bütün bu yolculuğunuzdan, yaşadığınız maceralardan, bütün bu serüvenin sonunda edindiklerinizden de hareketle dinleyicilerimize ne söylersiniz?
Şöyle, bana hep yakın çevremde işte bıraktığım o işim işe başlamadan, yani bisikleti sürmeye başlamadan önce Kamboçya'ya doğru insanlar hep o olanakları bırakmamın büyük bir aptallık olacağını söylüyorlardı açıkçası. Fakat ben bunu 35 veya 40 ya da 45 veya 50 emekli olunca da yapıyor insanlar. O gün yapmaktansa 30 yaşında bir insan olarak yapmanın hayatımın geri kalanını şekillendireceğini ve yapmayı sevdiğim işleri yaparsam daha başarılı ve kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşünerek 30 yaşında yaptım. Bu hayatımda verdiğim en doğru karardı. Bugün 8 aylık bir kızım var. Mutlu bir yuvam var. en büyük zenginlik evdeki huzur. Dolayısıyla insanlar huzurlu ve sevdikleri işleri yaparlarsa hem daha mutlu olurlar hem de daha başarılı ve üretken olurlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla zorlukları göğüslemekten hiçbir zaman kendilerini geri çekmesinler, cesur olsunlar ve sevdikleri şeyleri yapsınlar.
Çok teşekkür ediyoruz bugün programımıza konuk olduğunuz için, yaşam öykünüzü paylaştığınız için. Sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Ne bizlere bugün anlattığınız, aktardığınız bu yaşam öyküsü için de çok teşekkür ediyoruz sevgili İbrahim Yılmaz.
Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Hoşçakalın. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili İbrahim Yılmaz'dı ve kendisinin de programın sonunda söylediği gibi içinizdeki o tutkuyu bulduğunuz zaman o tutku sizi alıp muhakkak mutluluğa sürüklüyor bir şekilde. Yeter ki o tutkunun farkına varalım, o tutkunun peşinden gidelim ve bunu yapmakta cesur olalım. İşte İbrahim Yılmaz öyle bir öyküydü. 30 yaşında beyaz yakalı olarak çalışmaktan vazgeçip içindeki bisiklet tutkusunu keşfedip onun peşine düşen ve 2 yıl boyunca doğuya giderek, hep daha tehlikeli olarak adlandırılan doğuya doğru giderek farklı farklı maceralar yaşayan ve orada yolda öğrendiklerinden, yolda kendine kattıklarıyla bugün hayatını şekillendirmiş ve yine bisikletin büyülü dünyasında yaşamını sürdüren bir hikayeydi. Kendisini yakından tanıdık böylelikle. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programının Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 2 hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yeni bir konukla beraber, yeni bir yaşam öyküsüyle beraber Kentin Gizli Öyküleri programında burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.